Kıymetli izleyicilerimiz, değerli dinleyicilerimiz, Bir Kardeşiz programıyla daha huzurlarınızdayız. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda kıymetli hocam Mehmet Lütfü Arslan bulunuyor. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Selamun aleyküm.
Ve aleyküm selam Süleyman'cığım. Senden daha böyle özgün, kreatif
Yeni.
girişler bekliyoruz.
Evet, o şöyle olur. Efendim, yüreğinde tarifsiz acılar. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar.
Mesela her defasında böyle bir beyitle girsen Süleyman. Sende şairlik var malum.
Evet, kısmen.
Evet.
Olabilir.
Ama tabii çok
O da belki programı şey yapar diye. Hani biraz
genel mi?
evet, ya da hani böyle genişletebilir yani.
Öyle mi?
Şiir falan deyince duygular.
Bir gün şiir de konuşalım.
Evet, olur. Ben şimdi geçen YouTube'dan sizin şiirlerinizi dinledim abi. Siz
Benim
birçok
şiirim yok ya
şiir,
demiş.
kendi şiirleriniz var ama onlar mahfi. O ayrı. Şiirleri okumuşsunuz.
Okudum,
Birçok
okudum evet.
şairin şiirini okumuşsunuz. İyi ki de alınmış o kayıtlar.
Evet.
Kim paylaşmış tam bilemedim ama birisi oturmuş hepsini paylaşmış.
Öyle mi?
Çok güzel oldu aslında. Ben de çünkü çoğu zaman fark etmemiştim. Aslında kayıtlarda var. Birçok şiir okumuşsunuz. Ayrı güzel. Ve şiir önemli bir mesele.
Ben naat formunu çok seviyorum şiirde. Özellikle modern naatları. Yani oralardaki o duygu kırıntıları falan çok hoşuma gidiyor. Resulullah'la insanların kurdukları ilişkiler, Resulullah'a bakışları, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o manada onlarda yüreğinde bıraktığı iz benim hakikaten hele hele modern zamanlarda çok dikkatimi çekiyor yani.
Tabii şimdi şiirlerin düşmanı mı diyelim, dostu mu diyelim, yapay zeka da artık
Yapay zeka da iyi şiir
iyi
yazıyor, değil mi?
şiir yazıyor. Yani o
Evet.
da biraz üzücü.
Evet.
Çünkü hani kimin iyi, kimin kötü şair olduğuna dair bir şeyimiz de
Yo ben tam
kalmıyor
tersi şiirin
önümüzde.
kalitesini arttıracağını düşünüyorum.
Arttırır mı?
Tabii.
Madem yapay zeka
Ya
bunu yazıyor,
o sen daha iyisini yaz ya.
yazmak
Yapabiliyorsun.
zorundayız. Doğru.
Tabii
Evet.
mecbursun.
Çünkü
İnsanın ya bu teknolojiyle ilgili çok ciddi şey var Süleyman'cığım.
evet.
Eleştiriler var. Teknoloji her zaman insanın yerini alacak. İşini elinden alacak. İşte zihnini elinden alacak. Şunu elinden alacak filan diye ama ben her teknolojik gelişmenin insanın bir tür ona rekabet ortamı oluşturarak gelişmesine zemin hazırladığını düşünüyorum.
Bugün isterseniz bu konuya biraz da girelim. Çünkü aslında paylaşmak istediğim konuyla da çok doğrudan orantılı oldu. Şimdi bizim iletişimde şöyle derler. Yani ilk zamanlar diyelim ki medya özellikle televizyonla ilgili hep teoriler şunun üzerineydi. Yani medya insanlara ne yapıyor? Bunu araştırmak istediler. Sonra dediler ki aslında insanlar da medya ile başka bir şey yapıyor. Bu defa insanlar medya ile ne yapıyor noktasında yeni araştırmalara kapı araladı. Bugün de esasında özellikle gençlik ve teknoloji ilişkisi de önümüze zor bir bölüm olarak duruyor. Şundan zor. Bir baktığımız zaman ekran süreleri artıyor. Ve teknoloji bize doğrudan ilk başta telefon üzerinden geliyor. Yani artık 10 yaşında, 7 yaşında, 5 yaşındaki çocukların da telefonları var. Bu kadar telefonla hemhal olan bir nesil için teknolojinin uzağında olmak diye bir şey söz konusu değil. Hele pandemide neredeyse bütün çocuklar tabletin, televizyonun önüne geçtiler ve dedi ki hani hayat artık durdu fakat eğitim durmayacak. Yani özellikle ekranlar üzerinden bir hayat devam edecek. Şimdi bir noktada ekran tabii yani teknolojinin bir yansıması. Yani bugün çok işte sanayi devrimi, endüstri devrimi, yapay zeka ile ilgili gelişmeler yani her alanda büyük bir gelişim var. Gençler de bu noktada hevesliler, ilgililer. Fakat bir çıkmaz sokak gibi de görülebilen boyutu var mıdır? Bunu soralım.
Tabii, her şeyin. Şimdi ben teknolojiyi fitne olarak görüyorum Süleyman. Fitne imtihan konusu olan şeydir. Yani iyi tarafı da olabilir, kötü tarafı da olabilir. Bıçak gibi yani. Yani adam da öldürebilirsin, ekmek de kesebilirsin. Şimdi böyle buradan bakıldığı zaman teknolojiyle ilişkisini gençlerin bir fırsat ya da tehdit ilişkisi olarak görmek lazım.
İkisi de mevcut.
Mevcut. Ama bizim şöyle bir durumumuz var. Biz dijital göçmenleriz. Yani ben 50 yaş üstüyüm, sen 40 yaş üstüsün. Sen mesela siyah beyaz televizyon hatırlıyor musun?
Evet, kısmen.
Kısmen
TL
hatırlıyorsun.
onu hatırlıyorum. Renkliydi. 95'lerde vesaire. Onu hatırlıyorum.
Evet. Şimdi dolayısıyla yani sen demek ki siyah beyaz televizyon hatırlamıyorsun.
Evet, kısmen. Herhalde ben ilk renkliyi görmüş
Tamam.
olabilirim. Doğru.
Tamam. Siyah beyazı hatırlıyorum ben mesela. İşte ondan evvel televizyonsuz bir
Günler.
dönemde yaşadık biz. Radyoların daha çok böyle önde olduğu zamanlar. İşte bizim büyüklerimiz anlatıyor. Radyonun arkasında acaba küçük insanlar mı varmış? Bu ses nereden çıkıyormuş falan diye insanların düşündükleri zamanlar. Şimdi bu kadar gelişmeyi biz bir hayata sığdırmayı başardık. Şimdi doğru. Yapay zekayla işte efendim herkesin ödevini yapay zekayla yaptığı bir sınıfta ben diyorum ki yapay zekayla yaptığınızı biliyorum diyorum. Ama kendinize de bir şeyler katın diyorum böyle. Sizin yapay zekayla yaptığınız...
Senin dokunuşun eksik olmasın diyorsun
öyle,
yani.
Tabii. Sizin yapay zekayla yaptığınız ödevi ben yapay zekaya kontrol ettirip onun yapay zeka tarafından yapılmış olduğunu biliyorum diyorum. Ondan sonra dolayısıyla kendinizle ilgili bir şey muhakkak katın diye böyle
terkilerle bulunuyorum. Bir özgünlük çağrısı yapıyorsunuz
tabii,
hep.
Tabii tabii. Şimdi bizim elimizde sadece özgünlük kaldı Süleyman.
Kaldı mı?
Tabii insan nasıl bak. Şimdi her gelen insan nasıl bir efendim muhteşem bir şekilde biricikliğini muhafaza ederek geliyor. Hiçbirisi, şimdi bir çocuk doğacak mesela. Şunu net biliyorsun ya, bu çocuk hiç kimseye benzemeyecek.
Doğru.
Bambaşka birisi olacak. Bu nasıl bir mucizedir? İnsanın da o ne kadar özgün geliyorsa oluşturabileceği kendine ait özgün bir muhtevanın olduğuna da inanacaksın. O insanın özgünlüğünün bu dünyada özgün bir vazifeye tekabül ettiğine de inanacaksın. Dolayısıyla bunlar hep devam edecek. Özgünlük hiç bitmeyecek ve tek bizim belki de en büyük şeyimiz olarak, gücümüz olarak devam edecek. Teknolojiyle işte dijital yerlilerin, yani bu işin içine doğmuş gençlerin bu noktada kurdukları ilişkinin büyükler tarafından çok ben iyi anlaşılmadığı kanaatindeyim. Onların oraya kapılıp gitmelerini sanki biz çok büyük bir efendim tehdit olarak görüyoruz. Halbuki adam içine doğmuş. Yani o ondan senin tehlike olarak gördüğünden daha farklı bir bakış açısıyla aslında sakınabilir. Ha daha farklı tehditler onun içinde söz konusu olabilir mi? Olabilir. Ben o noktada hiç şey yapmıyorum. O tarafını da göz ardı etmiyorum. Ama iş sanıldığı kadar vahim değil.
Yani içine doğmak dediniz.
Evet.
Bu bir gerçek.
Tabii.
Bu vakayı kabul edeceğiz.
Tabii tabii.
Yatsıyamayız yani.
Tabii tabii. Şimdi hatta şöyle bir espri vardır. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi vardır. İşte 5 tane onun şeyi vardır, seviyesi. En üstte kendini gerçekleştirmek yer alır. En altta da fizyolojik ihtiyaçlar.
Yemek, içmek
i̇şte,
gibi.
Evet. Yani insan önce bir barınacak yer bulacak, korunacak bir yer bulacak, yiyecek, içecek ki sonra bir tık başka ihtiyacına gözünü açsın. Yani işte kültür harcamaları niye azdır? Çünkü insanlar zaten yani...
Temel ihtiyaçları çok.
Evet.
Ekmek
temel ihtiyaçlarını
kaygısında.
Görememişler ki kültüre ihtiyaçlara sıçrasınlar. Şimdi bunların hepsinin altına Wi-Fi eklendi Süleyman. Yani hepsinin altında.
Yeni ihtiyaçları
herkes bir yere gittiği zaman evet. Bak şimdi düşünebiliyor musun sen? Evden telefonsuz çıkabilir misin şimdi? Evet.
Şey gibi oluyor yani ormanda yapayalnız kalmışsın.
Evet, aynı ormanda yapayalnız kalmışsın gibi. Şimdi bir de internetsiz olduğunu düşün. Yani bu telefon demek zaten internet olduğu evet. için şu anda büyük bir nimet.
Hele bunalım gençlik için. Ben bazen lise konferanslarında eğer internet çekmeyen alt kata iniyorlarsa bakıyorum bunalıyorlar, daralıyor. Niye diyorum? İnternet yok hocam diyorlar. Yani herkes bir şey böyle.
Hava gibi, su gibi bir şeye dönüştü.
Evet, kaps halinde giriyor.
Evet, evet. Şimdi dolayısıyla irtibat halinde oldukları bir dünyada ki o bir o hava gibi su gibi bir şeye dönüşmüş. Onları o bağlamda değerlendirmek gerekiyor.
Tamam ama ölçüyü çok aşılıyor şu an. Yani bu içine doğduk ama hadi bırakalım burada büyüsünler dersek. İyice böyle böyle hani uçurumlara, ne bileyim çıkmaz sokaklara, daha büyük depresyonlara, daha büyük sıkıntılara da çocuklar gidebiliyor. Bu çocuk derken bizi de kastedelim. Yani
evet.
Bugün özellikle mesela teknolojiyi bıraktığımız zaman mesela ekran süresi 10 saati aşan öğrenciler var mı diyorum konferanslarda. Birçok kişi elini kaldırıyor.
Tabii tabii öyle. Şimdi burada büyükler için tehlikeleri ayrıca konuşalım ama küçükler için, çocuklar için, gençler için en büyük tehlike orada kapılmaları meselesi. Yani ruhlarını, zihinlerini veya bir şekilde daha sonra belki fiziki anlamda da kendilerine olumsuz etkilerde bulunabilecek bir takım ilişkilere girmeleri meselesi. Bu noktada belki müteyakkız olması gerekiyor anne babaların. Onun da en büyük ilacı o muhabbet bağıyla hani gerçek zamanlarda, gerçek mekanlarda bir kaliteli ilişki üretebilmek ve bunu bir şekilde rutin olarak da yapmaya gayret etmek. Yani tamam orada bulunsun ama senle de bulunsun. Sen onun bir şekilde sağaltmasını yap yani.
Yani gözüne bak.
Gözüne bak, içine
halini
bak.
Halini izle.
Evet, onu bir şekilde takip et. Onunla beraber yerine göre oralara gir çık. Ama bir şekilde onunla beraber ol ve onun seninle beraber hep bir zaman geçireceğini ona fark ettir. Bu kendisi için de bir anlamda şeydir. Güvencedir yani
doğru.
O genç için de. Büyükler için tehlike de yani kendi bu zamana kadar geliştirdikleri o sosyal ilişkileri, sıhhatli ilişkileri bir müddet sonra buraya efendim tahvil edip tamamen orada bir hayat sürdürme gibi bir tehlike var. Orada da dengelemek gerekiyor. İşte onlara daha farklı telkinler yapmak lazım. Nasıl vala yani telkini yapmak lazım. İşte efendim faydasız ilimden Allah'a sığınmak. İşte efendim kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeylerle uğraşması meselesi. Ondan sonra işte şey vardır mesela, bir hak dostuna sormuşlar. Nasıl bu seviyeye ulaştınız efendim? Demiş ki beni alakadar etmeyen işlerle hiç uğraşmadığım için demiş. Yani şimdi bize bir bilgi bombardımanı var üzerimize. Hiç alakasız, irtibatsız, benim zerre kadar ne ilgimin olduğu, ne efendim bir hani faydamın olabileceği,
evet, etki
bir
de edemeyiz.
Sürekli bana önüme konuyor. Ne kadar benim için aslında zararlı bir şey yani.
Zihin doluyor.
Evet, zihinde doluyor, kalpte doluyor. Halbuki inne sema vel basara vel fuade diye ayet-i kerime var ya, işitmede, görmede, kalpte, bunların hepsi mesul yani. Mesul. Kimin neyle dolduruyorsun? Nasıl yemeğine dikkat ediyorsun? Gözünü, kalbini, zihnini neyle doldurduğuna da dikkat edeceksin. Burada Süleyman'cığım, benim gençlerle ilgili hakikaten bu konudaki hani çalışmalarının, işte oradaki efendim işlerinin, irtibatlarının bir müddet sonra belki onların hani bizim baktığımız noktayı nazardan asosyallikleri gibi gözükebilecek ilişkilerinin belki faydalı ya da iyi ya da güzel yerlere tahvil edilebilme imkanı olduğu. Bunu hiçbir zaman göz ardı etmeyelim. Yani işin tehdit boyutunu hep ön hep çıkarıp da, evet, onların o noktadaki kazançlarını ya da artılarını göz ardı etmeyelim. Ben bunu bugün söylemek istiyorum.
O mesela şimdi şöyle diyelim ki animasyon diye bir alan var. Yani çok iyi kaliteli ürünler konusu ortaya. Çocuklar, gençler onu izlese bu da güzel. Ya da işte diyelim ki Türkiye'nin diyelim ki şeydeki gelişimi, diyelim ki teknikteki gelişimi birçok noktada insanların ve dünyanın ilgisini de çekiyor. Özellikle işte diyelim ki Azerbaycan'da olanlar, Afrin'de olanlar ya da bizim gemiler, işte denizlerdeki o mavi vatan dediğimiz yerdeki gelişmeler, böyle bir bunlar tekniksiz olmuyor. Bir de Türkiye'de Teknofest de ilgi çekiyor. Mesela şöyle düşünelim. İlk Teknofest daha dile getirildiği zamanlar, yani teknolojinin de festivali mi olur gibi bir şey yani yapıldı. Hani Allah Allah, tutar mı tutmaz mı? Şimdi neredeyse Türkiye'deki birçok gencin muhakkak katılalım, bir takım kuralım, bir başarı elde edelim ve büyük bir ödüle de sahip olma duygusuyla büyük bir teveccüh de görüyor orada.
Evet.
Yani bu aslında iyi kullanmak anlamına gelir mi?
Hem iyi öyle gelir, hem de şöyle bir şey de var şimdi. Mesela işletmeler artık dijital işletme oldu. Kurumlar artık tamamen dijital üzerinden yürütüyorlar. Bu ne demek biliyor musun? Artık okur yazarlıktan daha ziyade dijital okur yazarlık çok daha hayati bir işlev haline geldi. Yani bir çalışanın bugün Bismillah deyip işe başlayacağı, kariyerine başlayacağı ilk adımdan itibaren kendisine en çok lazım olan beceri ya da yetenek seti bu dijital beceriler olacak. Yani bilgisayarı kullanabiliyor musun? Şu programdan haberin var mı? Oradan işte efendim bir dosyayı alıp buraya getirebiliyor musun? Buradaki bir görüntüyü işleyebiliyor musun? Mesela bir gazeteci için. Şimdi cep telefonu hakikaten onun muhabir, gazeteci, yayıncı, yönetmen, işte efendim montajcı, kameraman, her şey.
Kurgucu
olmasını sağlayan bir efendim kendisine aslında bağlam sunuyor, içerik sunuyor. Böyle bir dünyada siz ne yapacaksınız? Dijital beceriler kazanacaksınız. Gençlerin bu manada dijital beceriler kazanmaları, ileride hayatta kalmaları, derdi maişetler açısından zaten şart.
Doğru.
Yani bunu böyle görmek lazım. Bir de şöyle bir şey var. Siz hakikaten doğru ilişkileri kurabilirseniz, kendi anne babalık vazifeniz, büyüklük vazifeniz noktasında güzel temsil ve şahitlik, bunu geçen hafta da konuşmuştuk, güzel temsil ve şahitlik yapabilirseniz, kaliteli vakitler geçirip onların orada edindikleri menfi tarafları sağaltacak mekanizmaları kurabilirseniz, bu da düzenli birliktelik ve maiyet şuuruyla olabilecek şeyler, size aslında zamanla o çocukların doğru bilgileri doğru zamanda almalarını temin edecek bir onlara dijital yetkinlik kazandırmış olursunuz. Bak geçenlerde Süleyman şöyle bir şey yaşadım.
Buyurun.
Bir Anadolu iline gittik. Karadeniz'de bir Anadolu, Karadeniz ili, vermeyeyim ismini. Yatsı namazını kıldık. Sonra dediler ki ya şurada bir okuma salonu var. Diyanetin okuma salonu var. Orada işte etraftan da haber salmışlar. Buluşalım, bir hasbihal edelim tarzında. Girdik içeriye. Girer girmez işte orada bir çay ortamı var. Onun başında duran bir arkadaş var. Zaten sorumlusuymuş. Birisi daha oturuyor. Bir çocuk dikkatimi çekti. 10-12 yaşlarında. Bilgisayarın başında böyle hani gözleri böyle, gözlükleri var. Bilgisayarın başında bir şeyler yapıyor. Çok da sevimli bir yüzü var. Şimdi o çay halinin başındaki arkadaş bizim geldiğimizi görünce, hocamız geldi işte, sohbet başlayacak şimdi, hadi arkadaşlar siz şöyle biraz kenara doğru çekilin falan dedi. Çocuk böyle bir ya uf falan der gibi kalktı, bilgisayarını aldı. Ben tam yanından geçerken senin dedim ismin ne dedim. Beşir hocam dedi, Beşir. Beşir'cim dedim, seni dedim rahatsız ettik, hakkını helal et dedim ya. Yani kusura kalma. Biraz öyle oldu dedi. Böyle çok hoş bir şekilde, yani kusura kalma hakikaten gibi dedim. Ama gitmedi. Biraz arkada bir masada yine aynı şekilde uğraşmaya devam ediyor bilgisayarla. Ondan sonra biz bir saat kadar orada hasbihal ettik, konuştuk filan. O da hiç orada kendi işini yapmaya devam etti. Tam ben yine çıkarken, ya Beşir dedim, bugün senin dedim biraz işini dedim aksattık herhalde dedim. Ama dedim sonuçta dedim, yani biz de çok kötü bir şey yapmadık, orada sohbet ettik falan, güldü. Ondan sonra hocam dedi bir tanesi oradan, Beşir dedi çok güzel işler yapıyor bilgisayarda. Ne yapıyorsun Beşir dedim. Baktım bilgisayara. Simsiyah bir ekranda çalışıyor. Kodlama yapıyor belli Allah yani. Allah. Sonra o kodlama yaptığı işin play'ine bastı. Yani
ne yaptığını, ne gösteriyor. Yaptığını
gösterdi. Süleyman'cığım bak şöyle. Bilmiyorum nasıl bir teknolojidir. Çok iyi midir kötü müdür onu da bilmediğim için. Ben orada hayran kaldım, hı-hı, en azından. 10-12 yaşlarında bir çocuk bunu yapmış diye. Şimdi kamera açıldı. O tuşa basınca. Kamera açılınca hocam elini yaklaştır dedi. Elimi yaklaştırdım. Kamera parmağımı görmeye başladı. Parmağımı hareket ettirdikçe ekranda çizgiler belirmeye başladı. Yani ben havada yazı yazdığım zaman orada ekran onu algılıyor ve metne dönüştürüyor, hmm, veya bir şekilde çizgi
çizim
olarak,
gibi.
Evet, çizgi gibi. Yani şöyle havada bir şeyler çiziyorsun, ekranda kamera onu yakalıyor ve orada şeye yansıtıyor, ekrana yansıtıyor. Hmm. Şimdi bunu dediler işte Beşir yaptı. Dedim aşk olsun Beşir, sen de güzel iş yapmışsın. İşte tebessüm etti falan yine böyle, bak yani takdir ediliyorum tarzında. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Yani hakikaten şu ekranların önünde insanı böyle alıp çukurun dibine, esferi safiliğine çekecek kadar çok ciddi bir
muhteva
şey
var.
Muhteva var. Yani pesbaye bir muhteva var. Ama aynı zamanda orada bizi böyle göğsümüzü kabartacak, bu çocukların ileride derdi maişetlerine temin etmesini sağlayacak veya inşallah milletimize, ümmete, insanlığa faydası olabilecek teknolojiler geliştirmesini sağlayacak bir efendim imkan da var, o fırsat da var. Dolayısıyla fitne deyip, tamam hani fitne deyince böyle sadece sakınılması gereken bir şey gibi algılanıyor. Hayır öyle değil. Fitne imtihan konusu olan şeydir. İyiye tahvil edersen iyi olur. Kötüye tahvil edersen kötü olur. Dolayısıyla senin biraz niyetinle alakalı, bakışınla alakalı. Şu an teknoloji her şeyiyle hayatımızı sarmış durumda. Bundan uzak durmanın imkanı yok. Uzak duramıyorsak kendi rengimizi vermek zorundayız. Bu noktada da gençlerle kuracağımız o muhabbet ilişkisi çok hayatidir diye düşünüyorum.
Hmm. O zaman bugün özellikle dijital içerik noktasında belki de kolları daha fazla sıvamak lazım. Sonuçta şu manada, yani eğer bu teknolojiyi hayra ve iyiliğe tebdil edeceksek orada da bir muhit lazım. Hani daha önceki programda biraz dediniz ki iyi olmak kolay ama iyi kalmak zor.
Evet.
Bu da şöyle, yani teknolojinin içine doğduk ama bu teknolojinin bizi boğmaması için iyi bir teknoloji muhiti de lazım.
Süleyman'cığım bak herhangi bir hoca efendiye bile, bak bir kendince ya ben YouTube'dan şuradan buradan efendim dini anlatayım diyen birisine bile bir takım lazım, takım.
Doğru.
Ben efendim koydum videomu, isteyen dinlesin, isteyen dinlemesin. Böyle bir şey yok kardeşim. Allah, isteyen inansın, isteyen inanmasın ayetinin sahibi Allah ne yapıyor? Sürekli tefekkür malzemesi olarak önümüze bir takım manzaralar çıkarıyor. Kainat bizatihi laboratuvar zaten. Hmm. Ve hayat, hadisat bu noktada Rabbimizin işte tam da o insanlar inansınlar diye böyle bir tabiri caizse laboratuvar gibi çalışıyor. Bizim de şu anda, bak sana da ben aynı şekilde tavsiye ederim. Yani abi senariste ihtiyacımız var. Kurgucuya ihtiyacımız var. Bu teknikleri modern zihinle bakıp artık görsel bir bakış açısıyla her şeyi değerlendiren nesillere ulaşabilmek için böyle efendim o muhtevaları yeniden yorumlayacak efendim senaristlere, editörlere ihtiyacımız var. Yani efendim ben konuşurum. Hayır, mecraya göre konuşacaksın kardeşim. Medium artık mesajdır. Yani ne ile kendisini ilettiğin, kendisiyle mesajı ilettiğin araç bizatihi mesajın kendisi olmuştur. Dolayısıyla senin oturmandan, kalkmandan, giydiğinden, konuşmalarından, üslubundan, kullandığın teknikten, her şeyden sorumlusun. Bunu idrake göre, kellimun nâse alâ kaderi ukulihim fehvasınca, yani insanlara akılları kadar konuşunuz fehvasınca, o aklı onun dijitalle artık böyle düşünüyorsa ona göre konuşmak, ona göre içerik üretmek zorundayız.
O zaman dijital hayır olur yani. Dijital dünyada.
Hayır artık dijital Süleyman.
Öyle mi?
Evet.
Büyük oranda belki de.
Büyük oranda.
Biri şöyle demişti. Mesela Resulullah Efendimiz ukas panayırına gidermiş. Doğru mu? Ya. İnsanları davet edermiş. Ya. Muhtemelen demek ki o günkü şartlarda nasıl bir elbise giydi ya da nasıl seslendi, nasıl davet etti. Belki şeyli kayıtları vardır ama anladığımız kadarıyla en etkileyici ve en tesir edici şekilde bir şeyler yaptı orada. Doğru mu?
Yani tabii.
Bugün ukas panayırı yok belki ama sosyal medya.
Her yer ukas panayırı.
Her yer işte onu demek istiyorum. Her yer ukas panayırı. Yani yeter ki tebliğ edecek ya da temsil edecek olun. Alem sizin sesinize kulak kabartıyor. Birçok hayır ve birçok güzellik içinde imkan var.
İmkan var.
Yani şimdi, biz bunu fırsat olarak göreceğiz.
Öyle panayırda birisi anlatıyor, sonradan Müslüman olmuş. Diyor ki bir diyor genç vardı diyor, böyle diyor yakışıklı, böyle gayet güzel efendim, etkileyici. Böyle insanlara gidip bir şeyler anlatıyor. İnsanlar ona böyle çok ilgi göstermiyorlar ama arkasından bir tane yaşlı bir ihtiyar var. Bir böyle huysuz geliyor. O ne söylese onun aksini söylüyor. Yani ben böyle bir şey müşahede ettim diyor. İşte Efendimiz ve Ebu Leheb.
Yani o manzara.
O manzara. Şimdi bu manzara burada da olacak. Sen dijitalde ne koyarsan koy, iyi ve güzel ve dürüstlük namına, doğruluk namına, bunun hep böyle bir muhalifi çıkacak. Bunu karalamaya çalışanlar çıkacak. Bununla ilgili yorum yapanlar olacak. Ama sen her halükarda o kalitesini arttırmaya çalışacaksın.
Çok önceki bölümlerde de kuvvet atmaktadır demiştiniz.
Evet.
Bu da teknolojinin.
Bunu Efendimiz söylemiş zaten.
Evet. Efendimiz söylemiş ama siz bunu biraz da bugün için.
Evet.
Yani teknolojik gelişmeye de yormuştunuz.
Evet, evet,
öyle hatırlıyorum.
Doğru. Evet.
Doğru mu?
Yani silahı atan.
Evet.
Oku atan.
Füzeyi atan.
Mesajı atan. Yani zaten malum aşk okunu atan da, yani muhabbet deryasına çeken de yine atıyor yani.
Atan
bir şekilde kuvvet atmak da yani.
Tamam. Evet, tamam. O zaman yani özellikle gençlerin teknolojiyle imtihanında biz bu işi hayra tebdil etmek için şartları zorlayalım. Çünkü bu işin içine doğdukları ve doğduğumuz için bunu yatsıma, yok sayma lüksümüz yok.
İçeriğimizin cazibesini arttıralım Süleyman'cığım. İçeriğimizin cazibesini arttırmak için şekil şartlarına dikkat edelim. Form kadar, yani içerik kadar form da çok önemli. Mecrayı kullanma şartları. Yani falanca mecraya bir video koyacaksın. Abi oranın usulüne göre, oranın kurallarıyla oynayacaksın onu.
Tamam. Diğer anlamda da yani mesela hackerlık var. Bu da bir teknolojik anlamda. Hani diyor ki adam ben beyaz hackerım diyor. Yani diyelim ki İsrail'in stratejilerini çökertmek için hayatını veriyor. Bu da büyük bir gaye. Doğru mu?
Ya yani o çocuk, da tabii.
Çocuk evet. Da diyelim ki bilgisayar istidadı var, yazılımdır, şöyledir. Bunu kötüye kullansa kripto para bilmem neye gidecek.
Tabii, aynen.
Çocuk orada yok olacak.
Tabii öyle.
Yani o zaman yani herkeste bulunan bu potansiyel az çok iyiye ve güzele yönlendiği zaman aslında sıkıntı yok.
İnşallah.
Ama yönlenmediği zaman da büyük sıkıntı var.
Tabii o zaman da tabii onun da avcıları var, bunun da avcıları var. Ha. Yani beyaz avcılar da var, siyah avcılar da var. Yani şimdi bir çocuk hakikaten bu tür işlere yetkinse, ehilse bir müddet sonra fark ediliyor. O zaman birileri ona talip oluyorlar işte. Yani eskiden 1980 öncesinde otobüs gelirmiş İstanbul'a. Sağ taraftan inenleri sağcılar alırmış gençleri, sol taraftan inenleri solcular alırmış. Öyle derler. Hadi gel sen bizi yurdumuza götürelim, senin bizim evlerimize kal filan diye. Şimdi bu şekilde ortada dolaşan gençlere de sahip olmak lazım. Onları da bir şekilde kaçırmamak, kaybetmemek lazım.
Yani farklı bakış açısıyla bakarsak belki büyük potansiyeli de görebiliriz. Ben evet. Büyükler için söylüyorum.
Evet.
Çünkü geçen genç diyor ki hocam diyor annem artık interneti kapatmış ya diyor toptan diyor. Bir ortaokulda diyeyim konferans yapıyorum. Çünkü normalde tableti telefonu alıyorlar ya.
Evet.
Çocuk diyor ki artık interneti kökten kapattı diyor. Yani artık hani tamam tabletim var telefonum var ulaşıyorum ama internet tamamen yok etti diyor. Üzüldün mü diyorum. Tabii diyor yani bu bizim için diyor kabul edilebilecek bir şey değil. Ve gördüğüm kadarıyla genel bir gerginlik de hep bu problemden dolayı. Yani interneti nasıl kullanacağız ya da teknolojiyle ilişkiyi nasıl sağlayacağız? Bu tarafta anne babalar deliye dönüyor. Çocuklar da zaten bir bağımlı gibi sürekli daha fazla istiyor. İnşallah orayı bulacağız lütfen hocam.
İnşallah. İnşallah.
İnşallah. Pekala.
Peki.
Çok teşekkür
ben
ediyoruz
teşekkür
efendim.
ederim.
Bugün de inşallah böylelikle bir virgül koymuş olalım. Daha sonra tekrar devam edeceğiz
İnşallah.
nasip olursa. Kıymetli izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz, Bir Kardeşiz programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün kıymetli hocam Mehmet Lütfi Arslan ile teknoloji ve gençlik bağlamında bazı meselelere değindik. İnşallah haftaya görüşmek üzere. Sorularınız, yorumlarınız bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Bunu da belirtmeden geçmeyeyim. Sorularınızı bekliyoruz. Muhabbetle.